Yani burada Konya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Yaptığınızda daha alın için görsen bir sistemde kapkaranlık çalıştık. Şu kadar bir hal edeceğim.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızda bu haftaki konuğumuz anestezi uzmanı Doktor Rüstem Albayrak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Bu hafta size anestezi ile ilgili detaylı sorularımız olacak ama öncelikle isterseniz çok kısaca anestezinin tanımını yapar mısınız izleyenlerimize?
Anestezi cerrahi girişimler karşı, daha doğrusu düşündüğümüz zaman kelime anlamıyla ağrı algısının ortadan kaldırılması. Tabiri daha çok yakışıyor ama beraberinde tabii kişinin bilinç durumunun da aslında zayıflatılması, bazen tamamen bilinçli halinin ortadan kaldırılması şeklinde de tarif edebiliriz. Ama temelde anestezi ağrı algısının ortadan kaldırılması.
Evet.
Şimdi tabii ameliyat denince akla anestezi geliyor. Tabii ameliyat yaparken de cerrahlar, ben de cerrah olduğum için hep şunu değerlendirirler. Yani ameliyatın riskleri nelerdir? Buna tabii anestezinin riskleri de dahil edilir. Çünkü anestezi alan birinin hiç almayan birine göre mutlaka bir risk oranı var. Ama bu riskler tabii son teknolojik ilerlemelerle muazzam azaldı. Anestezist arkadaşlar, siz de başta olmak üzere, çok etkili oluyorlar hastanın bakımına ameliyata girerken sonrasında. İsterseniz genel anesteziyle mi başlayalım, nasıl yapalım?
Genel anesteziyle evet başlayabiliriz. Evet. Hem genel anlamda bir toparlayıcı olur. Evet. Ondan sonra özel konulara da isterseniz girebiliriz evet. Tabii ki. Genel anestezide tabii buyurduğunuz gibi sizin de son gelişen tekniklerle beraber ilaç sanayinin gelişmiş olması, evet, bilgi teknolojilerinin gelişmiş olması, bu alandaki hem kullanılan tüm cihazları, tıbbi cihazları kastediyorum tabii ki, hastaların tüm parametrelerini, yani sağlık durumlarını hem araştırmak, evet, hem gözlemlemek, hem de gerekirse tedavi uygulamaları esnasındaki cihazların çok hızlı gelişimi, beraberinde ilaç sanayinin hızlı gelişimi, çok daha insan doğasına uygun, biyolojik yapısına uygun ilaçların geliştirilmesine de sebep olduğu için anestezinin eskiye göre riskleri biraz daha azalmış durumda. Ciddi oranda aslında azalmış durumda. Evet. Bu gelişim süreci tabii devam etmekte.
İlk gelen bir hasta, genel anestezi olacak olan hastada nasıl değerlendiriyorsunuz, nelerine bakıyorsunuz rutin olarak?
Evet, öncelikle tabii gelen hastanın genel durumu dediğimiz yaşı, cinsiyeti, bazen ırkı bile etkili bazı ilaçlar açısından, bazı özel teknikler açısından. Yandaş hastalıkları, bunun yanında kilosu, bu durumların hepsi önemli olduğu gibi tabii ki uygulanacak cerrahi yöntem de, hangi amaçla cerrahi operasyonu alındı, bunların hepsi önemli. Bunların hepsi beraber değerlendirilir. Ona göre hastaya bir yaklaşımda bulunulur.
Hangi test? Pardon.
Evet, devam edelim.
Tabii öncelikle hastanın fizik muayenesi esastır. Biliyorsunuz bizim hekimlikte evet, en evet, önemli şey gözlemlemek. Beraberinde fizik muayene. İlk başta yaptığımız tabii ki bu. Hastayla anamnezin önemli bir kısmı tabii hastayla konuşmak. İyi bir diyalog evet, sağlayabilmek. Geçmişini ciddi anlamda sorgulamak. Daha öncesinde benzer cerrahi ya da başka bir cerrahi operasyon geçirdi mi? Anestezi yöntemlerinden herhangi birisine maruz kaldı mı? Gibi. Yandaş hastalıkları olup olmadığını, ki birçok kişi bunun farkında bile olmuyor. O sırada biz sorduğumuzda örneğin şeker hastalığı en popüler hastalıktır. Evet. Yani yaygınlık açısından veya tansiyon hastalığı. Evet. Hatta hastalarımız birçok kişi tansiyonu hastalık olarak bile kabul etmiyor. O yüzden siz hasta, herhangi bir hastalığınız var mı diyorsunuz? Yok diyor. Peki tansiyon hastalığın var mı diyorsunuz? Ha var, ilaç kullanıyorum diyor gibi. Bu yandaş hastalıkları sorulur. Hastanın özgeçmişi mutlaka. Beraberinde amaca yönelik bir takım kan tahlillerinin istenmesi gerekir. Burada da yaşı, hastalıkları, fizik muayenedeki elde ettiğimiz bulgular, hastanın kendi ifade ettiği bir takım geçmişiyle ilgili bize vermiş olduğu bilgiler, bunların hepsi önemli. Amaca yönelik ondan sonra tahliller istenerek bir sonuca ulaşmaya çalışılır. Tabii genel anestezide yapmaya çalıştığımız şey birincisi durum tespitidir. Yani kişinin sağlık durumu, mevcuttaki hali nedir? Bunun net olarak ortaya konulması, yapılacak cerrahi işleme uygun olup olmadığı, ki ameliyat olamayacak bir hasta yoktur. risk değerlendirmesinin doğru yapılıp doğru risk değerlendirilmesi, akabinde de bu hastanın risklerinin hastaya bilgilendirilerek, hastaya doğru bilgi verilerek ameliyata en uygun şartlarda hazırlanması.
Peki anestezinin yan etkisi alerji yapar mı?
Tabii. Yani bizim anestezik ilaçlarımız aslında ilaç diye tabir etmiş olsak da...
Ya öncesinde tedbir almak anlamında ne yapılabilir peki?
Şöyle, şimdi buradaki alabileceğimiz en önemli tedbir hastayı sorgulamak. Evet. Öncelikle mevcut durumunda alerjik bir reaksiyonu bugüne kadar yaşayıp yaşamadı. Evet. İlaç olabilir, herhangi bir yiyecek olabilir. Toz alerjisi mesela çok yaygındır. Evet. Bu tarz bir etken olabilir. Alerjik bünyesinin olup olmadığı. Zaten baktığımız zaman bir kişi aslında kapıdan girdiğinde cildinin rengi, saçının rengi, gözünün rengi bile bize bir fikir veriyor bu konuda. Evet, alerjik bir bünyeye sahip olup olmadığı. Hastayla konuşmaya başlayıp doğru sorgulamalar da yaptığımızda daha net bilgilere ulaşabiliyoruz tabii. Tespit edebileceğimiz kısmı bu. Ama bizim anestezik ilaçlar diye tabir ettiğimiz ilaçlarımız, kullandığımız ilaçlarımız her ne kadar ilaç da desek, çünkü ilaç parantez içinde aslında şöyledir, bir hastalığı gideren, iyileştiren manasındadır ilaç. Ama bizim ilaçlarımız bir hastalığı gidermez, iyileştirmez. Cerrahi operasyona yardımcı olur. Dolayısıyla kişinin yaşamsal fonksiyonlarını aslında baskılayan, yani beynin fonksiyonlarını baskılayan, kalbin çalışmasını baskılayan, solunumu ve kasların çalışmasını baskılayan. Yani bir nevi parantez içinde dersek zehir diye de tabir edebiliriz böyle ilaçlar. Bunların neden böyle ayrıntılı anlatıyorum? Çünkü iki ucu keskin bıçaktır. Burada istediğimiz etki kişinin vücudunun, yani o vücudun, o organizmanın, daha doğrusu insanın en az stresle o cerrahi operasyonu atlatmasını sağlamak. Buradaki amacımız o. Hem o kişinin en az stresle, en uygun şartlarda cerrahi operasyonu yaşamasını sağlamak, bunun yanında cerrahi ekibinde en ideal şartlarda rahatlıkla çalışmasını temin etmek. Yani iki faktör var. Şimdi bu kadar etkili olan ilaçlar kullanılırken bunların bir kısım etkiler önceden gözlemlenebiliyor veya tahmin edilebiliyor. Ama birçok etkisi de, ki alerjik reaksiyon bunlardan bir tanesi, önceden tahmin etmek veya %100 bu olabilir demek maalesef mümkün değil. Hatta bazı ciddi alerjik reaksiyonlarımız var. Maalesef kişilerin hayatıyla, hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor. Ama bunların ne önceden yapılabilir bir testi var, maalesef ne de ilaçları da var. Yani tedavi geri döndürecek.
O an için oluşan durumlar mı?
Evet, o an için maalesef o an için. Özellikle eski anestezik ilaçlarda bir grup ilaçla gelişebiliyordu bu. Şu anda o ilaçlardaki o maddeler bertaraf edildi. Çok çok aza indirgendi. Yani milyonda, 100 milyonda bir görülebilecek kadar az. Evet. Alerjik reaksiyonlar, ama
yine öyle bir ihtimal var ama.
Var tabii. Allah korusun.
Allah korusun.
Evet. Genel anestezi için hangi ilaçları kullanılır? Çok eskiden ben hatırlıyorum. Eter kullanılırdı. Hatta babamın bile kullandığını görürdüm böyle. Ama artık tabii onlar kullanılmıyor. Çok modern ilaçlarla anesteziyi sağlıyorsunuz. Ne tip ilaçlar kullanıyorsunuz?
Şimdi bizim çok çeşitli grup ilaçlarımız var. Bahsettiğiniz eter, artık tarihi özelliği olan, biraz eski Türk filmlerinde de gördüğümüz tarzda ilaçlar. Bugün için tabii o ilaçlar yok. Bugün için hem anestezi cihazlarının gelişmiş olması, hem de bu ilaçların gelişmiş olması beraberinde daha kontrollü, daha az dozda kullanılabilir ilaçlar var. Bir tanesi genel anestezikler dediğimiz, ki bu inhalasyon anestezikleri vardır, genel anestezikleri. Evet. Gaz halinde hastaya soluttuğumuz ve anestezinin devamını sağlayan ilaçlarımız. Evet. İkincisi intravenöz genel anestezikler dediğimiz, kişinin damar yolundan verilen, yine genel anestezi şartlarını sağlayan ilaçlarımız. Diğeri kas gevşetici grup dediğimiz, hastanın tamamen kaslarının gevşemesini ve cerrahın rahat çalışmasını sağlayan, kişinin de cerrahi stresini minimuma indiren ilaçlarımız. Diğeri opioid dediğimiz, santral sinir sistemini etkileyen, opioid bunlardan bir tanesi tabii, santral sinir sistemini etkileyen ilaçlarımız var. Bunların dengeli vaziyette kişinin durumuna göre, sağlık durumuna göre ve yapılacak cerrahi işleme göre kombinasyonu halinde kullanırız biz
bu ilaçları. Dört saydığınız şey de yani her halükarda kullanılıyor mu, yoksa ameliyatın türüne göre işte bu dört özellikteki olan ilaçlardan iki tanesi ya da üç tanesinin kombinasyonu mu olmuş oluyor?
Genellikle bu dört tanesi kullanılır. Çünkü dengeli anestezi dediğimiz yöntemi sağlamakta bunlar etkili. Çünkü bunların farklı alanlara etkileri var. Mesela inhalasyon genel anestezikleri dediğimiz, kişinin beyninin bilinç durumunun zayıflamasına, algısının zayıflamasına, etrafı, çevreyi algılamamasına neden olur. Kas gevşemesini sağlayan ilaçlar kişinin tüm kaslarını gevşetir. Gözünü bile kıpırdatamaz. Evet. Ama biz bu beraberindeki beyni etkileyen bilinç algısını ortadan kaldıran ilaçları kullanmasak her türlü algıyı açık ama gözünü bile kımıldatamıyor. Çok hoş bir durum değil tabii. Evet. Beraberinde kullandığımız bu opioid grubu dediğimiz bunlar daha çok yine ağrı algısını, cerrahi stres altındaki ağrı algısını azaltmak amaçlı kullandığımız ilaçlar. Bunlar genellikle kombinasyon halinde kullanılır ama çok özel durumlarda tabii kişinin sağlık durumuyla ilgili. Bazen bunlardan dediğiniz gibi iki tanesi iki çeşidi uygulanabilir, bazen üç çeşidi uygulanabilir. Çünkü organların durumları önemli
evet,
burada.
Evet, tabii ki.
Evet, ameliyatın, pardon anestezinin riski olarak çok nadir de olsa işte alerjik, Allah saklasın, ölümden bahsettiniz ama onun dışında kalan daha böyle mesela ameliyat sonrası hatırlama güçlüğü, uyanma güçlüğü, hatta malign hipertermi diye isterseniz evet, onu evet. da bir anlatırsanız evet. böyle bazı evet. komplikasyonlar olabiliyor.
Evet, şimdi biraz evet. önce aslında o bahsettiğim hayatıyla sonuçlanan komplikasyon ben adını anlamıştım ama siz buyurdunuz evet. malign hipertermi dediğimiz hadise. Daha çok eskiden...
Pardon, hipertermi, doğru.
Malign hipertermi işte eski grup ilaçlarla, özellikle florlu evet. grup ilaçlarla gelişen, kişinin vücudundaki bir takım enzim eksikliklerinden kaynaklanan, evet. vücut sıcaklığının ani ve kontrolsüz çok hızlı yükselmesiyle neticesini evet. ortaya koyan bir durum ki vücut sıcaklığı 42 derecenin üzerine çıktığı zaman artık yaşamsal evet. fonksiyonlarla bağdaşmıyor, yıkım evet. başlıyor. Ama bunda kontrolsüz çok daha yükselebiliyor. İşte bu maalesef geri döndürülebilir bir durum değil. Çoğunlukla tabii. Yani çok evet. nadiren geri bazen dönebiliyor. Bunun yanında bir takım başka ne komplikasyonlar olabilir? Tabii uygulama esnasındaki bir takım sıkıntılardan kaynaklanabilir. Böyle bahsettiğimiz gibi anestezi uygulamak her zaman çok kolay değil. Çünkü kişinin yapay solutulması lazım. Yani kas gevşeticiyi kullandığımız zaman kişi kendisi soluyamaz. Bizim hem kalp fonksiyonlarını hem dolaşım hem özellikle solunum fonksiyonunu dışarıdan cihazlar yoluyla idare etmemiz gerekiyor mutlaka. Kişinin durumu da farklı burada tabii herkesin. Bu öngörülemiyor. Yani maalesef kimin vücudunda ne kadar enzim var, bu ilacı ne kadar zamanda yıkar. Evet. Bahsettiğiniz geç uyanma bunlardan bir tanesine sebep oluyor. İşte bazı kişilerde enzim eksikliği var. Ama bunu önceden maalesef tespiti mümkün değil. Bir tek ilaca karşı bir enzim tespit edilebiliyor. Kısa etkili kas gevşetici grup var. Onun da farklı yan etkileri var. Yani çok tercih edilen bir ilaçlar değil. Maalesef böyle bir durum var. İşte bunlar bu önceden tespit edilemeyen durumların neticesinde bazen metabolizmaya bağlı geç uyanma hadisesi olabilir. Ya da uygulama esnasındaki dediğim gibi bir takım sıkıntılardan oksijenlenmesi tam olmayabilir kişinin. Evet. Yeterli zamanda yani o kısa sürede hastaya hemen solutmaya başlamamız lazım. O süre biraz gecikirse bir takım olumsuzluklardan oksijensiz kalabilir. Bu doğal olarak beyni etkileyecektir tabii. Bir takım böyle istenmeyen durumlara sebep olabilir.
Evet. Şimdi tabii genel anesteziden bahsettik ama genel anestezinin dışında da teknikler var. Mesela uyutmadan hastayı bazen sadece böyle bir sedasyonla, hafızayı etkileyen ilaçlarla hasta yapılan işlemlerin de farkında oluyor ama acı duymuyor. Bu konu evet. çok aslında ilginç bir konu. Biraz o konudan bahsedelim mi?
Evet tabii. Şimdi tabii değişik teknikler var uygulanacak evet. cerrahi yönteme karşı. Siz beyin cerrahısınız. Evet. Aslında bazen ameliyatın ortasında beyin tümörü vakalarında özellikle bazen tümör eksizyonu yapıldıktan sonra hastanın uyandırılıp bir takım işte oradaki çevredeki sinirler etkilenmiş mi etkilenmemiş mi evet. bunları da denememiz de gerekebiliyor. Veya bahsettiğiniz gibi işte bir takım yine ağrı algısını ortadan kaldıran ama kişinin bilincinin yerinde olduğu durumlar da var. Evet. Veya bölgesel anestezi dediğimiz
evet.
Spinal kordun yani koluna vertebralisin etrafına bir takım ilaçlar kullanılarak evet. epidural anestezi ya da spinal anestezi dediğimiz yöntemlerle vücudunun belli bir bölgesinin anestezik hale gelmesi evet. sağlanabilir. Ya da sadece bir ekstremitesini yani kolunun bir kolunun ya da bir bacağının ya da elinin bir bölümünün ya da ayağının bir bölümünün anestezik hale gelmesi sağlanabilir. Evet. Tabi bu lokal anestezinin dışında bu bahsettiğim şeyler.
Evet.
Lokal anestezi malumunuz sadece cerrahi işlemi yapılacak sadece küçük evet. eksizyonlarda, operasyonlarda o bölgenin uyuşturulmasıdır. Bu değil tabi kastettiğim.
Evet. Bu ben özellikle de evet. merak ediyorum. İzleyicilerimiz de dinlesinler. Hatta bana da yapılmıştı. Ben tedavi olduğum dönemde kemik ili biyopsilerinde bu işte hafızayı etkileyen ilaçlarla evet. Zaten biliyordum ama yaşayınca tabii daha iyi anlıyor insan. Hakikaten her şeyin farkında oluyorsunuz ama ağrı olmuyor. Evet. Yani bu nasıl oluyor? Bunu biraz anlatır mısınız?
Uygulanan, evet. Çok sık uygulanan bir yöntem midir?
Aslında çok sık değil. Sadece seçilmiş, evet. Yani belli
özel
yöntem.
Vakalarda.
Evet, özel vakalarda ve belli işlemler esnasında bunu uygulayabiliriz. Burada ağrı algısı, şimdi ağrı yollarıyla tabii ki bilinçli olmak arasında fark var. Yani çevreyi algılamakla ağrı algısı, vücutta hepsi ayrı sinirler yoluyla bunların gitmekte. Evet. Ağrı algısını sadece ortadan kaldırıp ama kişinin çevreyi algılaması korunabilir.
Evet.
Bunu yaptığımız var. Yine bazı operasyonlardan sonra ağrının çok şiddetli olmasını düşündüğümüz, hem damar yoluyla uygulanan ağrı kesiciler yoluyla, ki bu zaten etkili ilaçlardır bunlar. Ağrı algısı ortadan kaldırılır ama kişi yine uyanıktır. Yani bilir, etrafını bilebilir.
Evet.
Bunlar tabii seçili durumlarda uygulanır. Hafızayı etkileyen ilaçlar özellikle aslında benim şahsen operasyonlardan önce tercih ettiğim bir grup ilaç vardır. Bunlar operasyondan önce yapıldığı zaman bizim premedikasyon dediğimiz, yani anesteziye hazırlık ilacı aslında bunlar yapılır. Bunun amacı ne? Hem cerrahi strese karşı hem de o andaki strese karşı kişiyi yatıştırmak. Operasyonda kullanacağımız diğer anestezik ilaçların dozlarını biraz daha düşük kullanmamıza sebep olur. Diğeri uyanırken de hastanın biraz daha rahat uyanmasına sebep olur. Yani metabolizmanın mümkün olduğu kadar dengeli gitmesini sağlar. Ama benim en önemli sevdiğim yanı bu ilacın anteroqüat amnezi yapar. Anteroqüat amnezi dediğim, ben hem tıbbi terimini kullanıyorum aslında,
evet.
Hem de açacağım.
Evet.
Anteroqüat amnezi dediğimiz ileriye dönük hafıza kaybı.
Evet.
İlaç yapıldıktan sonra kişi cerrahi anestezi alır, uyanır. İlacın yapıldığı andan itibaren uyandığı ana kadar olan hiçbir kısmı
hatırlamıyor. Evet.
Evet.
Bu neden önemli? Ben niye seviyorum? Çünkü bunların hepsi aslında ameliyathane, cerrahi işlemler, hastaneler ve ben hekim olduğum için benim yaşam alanım. Benim için son derece doğal. Hatta bununla ilgili bir anımı da anlatabilirim yani.
Tabii.
Asistanlığımın ilk yıllarındaydı. Hastamız geldi. Onkolojik, yani kanser nedeniyle ameliyat olacak. Muhtemelen ameliyat süresi de 8 ile 12 saat arasında beklediğimiz, uzayabilir. Ama böyle ağır bir ameliyat geçirecek. Bir hanımdı. Ben de hazırlığını yapıyorum. Biraz sonra uyutacağız ve cerrahi başlayacak. Yatırdık kadıncağızı ameliyat masasına. İşte damar yolu giriyoruz. Diğer yardımcı ilaçları yapıyoruz falan. Bir yandan ben hastanın başındayım. Hastaya şöyle yapıyorum başına. Korkma, korkma diyorum. Sonra şöyle baktım kadıncağıza. Muhtemelen hastaneye ilk defa geliyor. Ameliyathaneye ilk defa giriyor. O belli zaten. Yani onu biliyoruz. Sorguladığımız için. Benim ya doğal yaşam alanı. Ama o hastanede masada yatıyor. Ameliyat masasında. Etrafında birileri biraz sonra onun vücuduyla ilgili ciddi bir şeyler yapacak. Etrafta hiç tanımadığı, bilmediği insanlar.
Evet.
Ve ben ona korkma diyorum. Bu sözümün ne kadar saçma bir şey olduğunu o anda anladım. Bir daha da asla kimseye bu pozisyondayken korkma diye bir tabir kullanmadım. Şimdi bu ilaçta işte ileriye dönük olan veya bu tür ilaçlar ileriye dönük olan bilinçaltına yerleşip ileride bir takım fobilere de sebep olabilecek durumları engelliyor.
Ortada.
O nedenle
evet.
Sevdiğim gruptur.
Hakikaten güzel bir yani o ortamın hatırlanmaması.
Tabii,
faydalı bir şey.
Tabii yani son derece. Çünkü dedim ya bizim açımızdan benim doğal yaşam alanı.
Tabii ki.
Ama oraya gelen tedavi amaçlı gelen birisi için ilk defa girdiği ortam.
Evet.
Onun için iyi bir anı değil bu.
Evet. Zaten şimdi ağrı algı olarak yaratılmış. Ağrının asıl yani bu insanı rahatsız eden kısmı geçmişe dönük hafıza. Siz hafızanızda ağrıyı ben işte 2 gündür çekiyorum, 3 gündür, 5 gündür onun o birikimi oluyor. Hafızadaki o bilgi insanın ağrısının ağırlığını daha da arttırıyor.
Kesinlikle.
Halbuki ağrı anlıktır. Eğer yani siz anan mesela geçmişe dönük hafıza tamamen ortadan kalksa, siz dediniz zaten ilaç verdiğimizde bu kısmen oluyor. Hiç hafızada bir şey tutulmasa anlık ağrı insanı o kadar rahatsız etmez çok ilginç
evet,
olarak.
Evet.
Ama o hafızadaki o bilgi asıl rahatsızlığı meydana getiriyor.
Kesinlikle çok haklısınız. Şimdi özellikle ben mesela ağrı takibi yaptığım hastalarda, ki ağrısız doğum, normal vajinal doğum diyelim, vajinal doğum ya da bunun ağrısız yöntemle uygulaması var. Yine kullandığımız işte epidural anestezi dediğimiz yöntemle.
Onu da anlatırsanız o da çok güzel bir teknik.
Şimdi bu benim mesela obstetrik anestezi kısmı çok sevdiğim bir alan. Birincisi çok güzel. Yani o olaya şahit olmak, onun bir ucundan tutuyor olmak bana çok keyif veriyor. İkincisi anne bebek ilişkisi açısından son derece önemli. Çünkü orada iki kişiyi düşünüyorsunuz. Bir anne, ikincisi bebek. Yeni dünyaya gelen bebek. Bu ilişkiyi korumak son derece önemli. Ağrıyla tanışmış olmak tabii son derece önemli. Sizin buyurduğunuz gibi. Tanışmamış, ağrıyla tanışmamış birisi ilk tanıştığında onun seviyelendirmesini o andaki yaşadığı sıkıntıya göre değerlendirecek. Ama daha önceden ağrıyla tanışmış birisi yeniden ben bu olayı yaşadığımda ya da benzeri olayı yaşadığımda ağrı duyacağım öğretisine sahip birisi o ağrıyı yaşadığında daha önceki o hafızadaki bilgi birikiminden evet. olandan biraz daha farklı algılayabilir. Çünkü evet. ağrı algıya göre değişir, kişiye göre değişir.
Değişir evet.
evet, objektif bir kavram değil, subjektif bir evet. kavramdır. Kişinin o andaki sıkıntısını ifade tarzı aslında. Daha önceden ağrıyla tanışmış birisi, biraz önce ağrısız doğumdan bunun için bahsediyordum. Evet. Şimdi çeşitli yöntemler var ama benim uyguladığım tarzda ben şuna bakıyorum. Annenin ağrıyla hiç tanışmadan ağrı kontrolüne başlamak istiyorum. Çünkü aslında tabii doğumun belli bir aşamasında bu yapılabilir. Ama annenin ağrı çekmemesi şu açıdan önemli. Biraz önce dediğimiz gibi ağrıyla tanışmış birisini artık sen ağrı duymuyorsun diye ikna etmek çok hakikaten zor. Zor.
Evet. Evet.
Çünkü o fiziksel olayı evet. yaşıyor o sırada. Evet. Bilinci yerinde. Ama ağrı duymadığını ikna olması onun bir zaman alıyor.
Evet.
O nedenle ağrıyla tanışmış olmak bir sonraki ağrılı uyaranlarda daha farklı algılara sebep olabilir.
Evet. Bu epidural tekniğini nasıl uyguluyorsunuz? Bu da yeni, yani nispeten yeni bir teknik tabii.
Evet. evet. Aslında epidural teknik tabii çok yeni de olmasa fakat yeni geliştirilen teknikler veya işte evet. malzemelerle, ilaçlarla daha konforlu, daha komplikasyonları yani olumsuz etkilerinden mümkün evet. olduğu kadar aza indirgenmiş durumda bugün. Seçili bazı cerrahi yöntemlerde uygulanabilir. Özellikle ameliyat sonrası ağrı kontrol için önemli bir teknik. Ağır cerrahi geçirenlerde, karın içi cerrahi geçirenlerde uygulanabilir. Bazı genel anestezi almasının riskinin daha yüksek olduğu, organ fonksiyonlarının daha fazla etkilenebilecek kişilerde yine epidural ve ona benzer yöntemler yine tercih edilebilir.
Ortopediyle ilgili ameliyatlarda tercih edilir mi?
Evet, tabii. Ortopediyle ilgili olan özellikle bacak ameliyatları diyelim, kalça, bacak evet. ameliyatları bunlar da yani vücudun alt kısmını ilgilendiren ameliyatlarda rahatlıkla kullanılabilir. Bunun bize getireceği avantaj ne? Birincisi hastanın uyumak ve uyanmak gibi bir fobisi olmaz. Böyle bir korkusu olmaz.
Evet.
Ha, bazı hastalarımız şunu diyor ben ortamı görmek istemiyorum. O etraftaki konuşmalar işte sesler beni evet. rahatsız eder. Ama genel anestezinin getirebileceği bir takım risklerden sıyrılmamıza sebep olduğu için bu.
Evet.
O sırada hastanın biraz önce de bahsettiğimiz gibi hafızasını etkileyen hafif uyku evet. veren ilaçlarla bu takviye yapılabilir. Bunun bize getireceği avantaj dediğimiz gibi birincisi en az dozda ilaç kullanılarak, ikincisi tüm vücuda değil sadece omurilik çevresini ilaçlarla ki ağrı algısını evet. mevcuttaki bütün sinirlerimiz vücuttan geliyor. Omurilik vasıtasıyla beyni oluşturuyor. O alanda bu ağrıyı kestiğimiz için de
evet.
zaten tüm vücudun fonksiyonlarının etkilenmesine gerek kalmıyor. Diğer ameliyat sonrası tabii epidural kateter yerleştirdiyse ameliyat sonrası da ki ortopedik ameliyatlar çok ağrılıdır. Kemik ameliyatları böyledir. Evet. Ameliyat sonrası da bunların ağrı kontrolü sağlanıyor. Ağrı kontrolü bize konforu yanında ortopedik ameliyatlarda şunu da getirir. Özellikle protez ameliyatlarında. Hastaların erken mobilizasyonu yani erkenden ayağa kalkması, dolaşması istenir. Bu hem emboli dediğimiz riski engellemek, pıhtı riskini engellemek hem de o hastanın rehabilitasyon açısından da. Yani ameliyat yerinin bir an evvel iyileşmesi İşte mevcut bir cihaz takıldıysa ya da yeni bir yöntem yapıldıysa bunun daha rahat iyileşmesi, daha rahat kullanılması açısından da erken ayağa kalkması önemli. Bize bunu getirir.
Evet, bazen hastalar yani ben epidural olması gerekiyor diyelim bir ameliyatsa evet. başlamadan önce. Fakat hasta tercih olarak ben yani kişilik olarak uygun değilim, heyecanlıyım, böyle bir şey istemiyorum dediğinde yine nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Yani epidural olması gerekiyorsa onu tercih etmek tabii ki daha mantıklı gibi görünüyor sizin anlattıklarınıza göre. Yani etkileri az olacağı için ama hastanın bu yönde tercihi yoksa nasıl yapıyorsunuz?
Evet, hastanın tercihi yoksa tabii ben aslında burada yapılması gereken evet. ki ben de onu yapıyorum zaten. Hastaya her iki yöntem anlatılıyor. Anlatıyorum ayrıntılı olarak. Birincisi nasıl uygulanacağından başlayıp mevcuttaki olumsuz bir takım getirebileceği her yöntemi kendine göre var. Olumsuz etkileri nedir? Getireceği avantajları ne? Dezavantajları ne? Ayrıntılı iki yöntem hakkında da hastaya bilgi veririm. Ve ondan sonra hastanın hangisini tercih edeceğini kendisine bırakıyorum. Bazı hastalarımız diyor ki siz daha iyisini bilirsiniz. Hangisini diyorsanız. Benim onlara cevabım şu. Bak tamam ben biliyorum ama
evet.
artılarını, eksilerini ben anlattım. Vücut senin vücudun ama. Ben bu işlemi senin vücudunda yapacağım. Evet. Dolayısıyla buna senin neticede karar veriyor olman lazım. Hasta eğer bir tercih kullanıyorsa, hangi tercihi kullanıyorsa zaten biz tüm hazırlıklarımızı en kötüye göre yaparız.
Evet.
En kötü dediğimiz nedir? Allah korusun ameliyathanede yaşayacağımız işte genel anestezi altında en kötü şartlar neyse hastanın ameliyata hazırlığını o şartlara göre yaparız. Çünkü en kötüye göre biz tedbir alırsak ondan sonraki daha iyi sonuçlar zaten başımızın üstünde. Evet. Onda bir sıkıntımız yok. O nedenle epidural yani ya da spinal dediğimiz yöntemler yani vücudun belli bölgesinin anestezik hale getirilmesi. Hasta zaten en kötü şartlara, genel anestezi şartlarına göre hazırlandığı için evet, hastanın evet. tercihi ne yöndeyse o yöntemi uygulamakta bir sakıncamız yok.
Evet, epidural ameliyatla başlandı diyelim. Sonra ameliyatın seyri gereği genel anesteziye dönüşme imkanı oluyor mu? Ya da böyle tabii, oluşan durumlar tabii. oluşuyor mu?
Tabii bazen olabilir. Çünkü evet. ameliyat bölgesi bazı durumlarda şimdi bir öngörüyle giriyor herkes tabii. Evet. Gerekli araştırmaları yapıp. O araştırmalarda kendine bir strateji çiziyor, bir yol haritası çiziyor. Cerrahi ekip de öyledir, anestezi ekibi de öyledir. Fakat cerrahi işlem girdiğinizde tabiri caizse bizde şöyle bir tabir var. Hastayı açmadan bilemezsiniz.
Evet, tabii.
Hastayı açtığınızda gerçek durumu görürsünüz. Elinizde her ne kadar son teknoloji, görüntüleme yöntemleri, araştırma teknikleri de olsa
yine de
evet, cerrahi işlem çok farklıdır. Evet. O sırada hastayı açtığınızda karın olabilir, göğüs boşluğu, kafa olabilir, beyin olabilir ya da işte başka bir cerrahi yöntem. O sırada hastayı açtığınızda gerçeği görürsünüz. Belki ameliyat bölgesinin genişletilmesi gerekebilir.
Evet.
Gerçekten. Bu öngörülememiş bir durumsa o sırada genel anesteziye dönülmesi de gerekebilir.
Evet.
Evet. Şimdi tabii komplikasyonları da var kendine göre epiduralin değil mi? Ondan isterseniz biraz bahsedelim. Neler olabilir? Yani epidural anestezi verilen biri hiç komplikasyonsuz olmaz herhalde mutlaka.
Tabii.
Kendine
tabii,
göre
tabii.
onunla bir şey olabilir. Genel anestezi kadar olmasa da.
Evet.
Evet.
Şimdi epidural anestezide de tabii bir takım olumsuz etkiler veya istenmeyen durumlar gelişebilir. Bunlar birincisini kullanılan ilaca karşı alerjik reaksiyon.
Evet.
En başta yine bu. Tabii bizim bütün kullandığımız ilaçlarla ilgili bu birinci komplikasyon, evet. ihtimal. İkincisi kullanılan ilacın yanlışlıkla o sırada öngörülemeyen, çünkü kapalı bir boşlukta çalışıyorsunuz. Yani kemik boşluğunun içine siz ince plastikten bir hortum diye tabir edelim onu yerleştirdiniz. Ucunu görmüyorsunuz. Damar sistemine girmesiyle yine kişide bir takım işte kalbi etkileyen, solunumu etkileyen ya da bilinç durumunu etkileyen olumsuz etkiler ortaya
evet.
çıkabilir.
Evet.
Bunlara ikincisi bu. Diğeri yine kapalı boşluk yani kemik içindeki kemik içine yerleştirdiğiniz kateter yaratılışından, kişinin doğumundan gelen bir takım cepçikler vardır. Biz
evet.
onları öyle tabir ediyoruz. Kateterin ucu o cebin içindedir. Bizim beklentimiz nedir? Onun omurilik çevresine belli bir seviyeye kadar
evet.
o ilacın yükseltilmesini sağlarız. Vereceğimiz pozisyonlar ya da kateteri takacağımız yerle. Ama oraya kadar da yükselmeyebilir. Yani omurilik çevresine yetere kadar yayılmayabilir. Dolayısıyla yamalı anestezi dediğimiz hastanın sadece vücudunun küçük bir bölümü,
evet.
bir bölümü anestezik hale gelir. Ama diğer alanları anestezik
evet.
hale gelmez.
Evet.
Bu da tabii ki olabilecek bir şey değil. Diğer etkilerinden bir tanesi, bunlar artık literatür bilgisi yani böyle çok da korkutucu
evet.
olmak istemiyorum. Omurilik içinden çıkan sinirlerimiz vardır.
Evet.
Bunlar hem vücudu kontrol eder hem de ağrı duyusunu alan sinirler. İşte o motor sinir dediğimiz o sinirlerin zarar görmesi hadisesi olabilir. Bunlar da olabilecek şeyler. Ya da kateter, yine tabi bunlar literatür bilgisi. Kateterin doğru yerleştirilmemesi diyelim veya
evet.
işte sinirleri yine etkileyebilir. Yani zarar
evet.
verebilir.
Evet. Halk arasında şöyle çok duyulan bir şey vardır. İşte anestezi verildikten 6 ay itibariyle vücuttan anca atılır. 6 ay sonra ya kadar devam eder. Bu doğru bir mantık mıdır yoksa halk
evet.
arasında bir inanış mıdır bu?
Şimdi eskiden tabii gelen evet. bir anlayış muhtemelen bu. Çünkü eski ilaçlar hakikaten o kadar
evet.
uzun süreli atılabilir. Fakat yeni geliştirilen ilaçlarda işte bu da bir olumsuz
evet.
etkidir. Yani kişinin çünkü güncel yaşantısından uzaklaştıran bir etki anestezik ilaçlar. Ya da günlük yaşantısındaki konforunu, güvenliğini düşüren nedenler. Anestezik
evet.
ilacın vücutta çok kalıyor olması. Yeni geliştirilen ilaçlar tabii daha hızlı vücuttan Hı. atılabilen ilaçlar ve daha düşük dozda kullanılıyor. 6 ay bugün için uzun bir süre.
Evet.
Ama eski ilaçlar için bu söz konusu olabilir. Bugün için bugün anestezi almış birisi zaten ne kadar yoğun anestezi de almış olsa ertesi günü rahatlıkla ayağa kalkabiliyor zaten.
Evet.
Ha gündelik yaşantısına dönmesi, vücuttan tam atılması moleküler düzeyde artık yaklaşık 3 haftayla 1 ayı bulabilir. Evet. Ama 6 ay değil. Fakat bu pratikte 1 ayı buluyor olması, dediğim gibi moleküler düzeyde artık, yani vücudu çok etkilemez. Kişiyi güncel yaşantısından çok ayırmaz.
Evet. Evet. Uyanmakta zorlanan bazen günlerce sürebiliyor. Ben de gördüğüm, nadir de olsa, durumlar oldu. Uyandırmak için ne yapılabilir? Özel bir ilacı, bir tedavisi var mı, yoksa seyrine mi bırakılıyor?
Şimdi aslında tabii orada ilacı en baştan kullanırken, evet, biz hastanın kilosuna göre, yaşına göre ve metabolizmasını şöyle bir tahmin ederiz zaten. Evet. Çünkü bir takım yan tahliller de yapıyoruz. Vücudun bir de ilacı kullandıktan sonra bakarız ne kadar sürede vücut bunu yıkıyor operasyon sırasında. Çünkü vücuttaki enzimler yoluyla bunlar atılmakta.
Evet.
İlaçların formasyonu değiştiriliyor, etkisiz hale getiriyor bunları vücut ve ondan sonra da atıyor. Evet. Şimdi bunları çok baştan öngörmek mümkün değil. Ama kişinin yaşı, kilosu, yapılacak cerrahi işleme göre ilaç optimum dozda. Yani ne eksik ne fazla, kullanılması gerekiyor. Onu kullandıktan sonra evet artık etki olabilir. Çünkü bilmiyoruz, kapalı kutu. İlacı verdik, bu enzimlerin tespiti de mümkün değil öncesinde. İlacın etkisi uzadı. Bu sadece bir grup ilaca değil, birkaç grup ilaca birden olabilecek bir durum. Yani opioid dediğimiz, evet, ilaçlarla da olabilir. Kas gevşetici dediğimiz grupla da bu hadiseyi yaşayabiliriz. Orada baştan şunu bekliyoruz da, belli bir sürede uzamış etkide olsa artık ilacın yarılanma ömrünün geçmesini, ilacın yıkılmasını, vücuttan atılmasını baştan bekliyoruz. Makul süre beklendikten sonra halen geri dönmüyorsa, bu ilaçların etkisini tersine çeviren ilaçlar var.
Evet.
Yani panzehir diyebileceğimiz, evet, antidot diye biz tabir ediyoruz. Bu tür ilaçları, bunları uygulayarak o ilacın etkinliğini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Evet. Ama işte bunların da tabii doğru zamanda ve doğru dozda uygulanması, evet, gerekli. Çünkü bazen o ilaçların etkisini de artırıcı yönde hareket edebilir. Yani tabii, bizim verdiğimiz aslında etkisini tersine çevirilmeye verdiğimiz ilaç, evet, kullandığımız o ilacın etkisini de uzatabilir. O, evet, yüzden doğru zamanda ve doğru dozda kullanılması, evet, gerekiyor.
Bazı ameliyatlar 1 saat, bazen 7 saat. Yani ameliyatın içeriğine, durumuna göre değişiyor tabii süreleri. Bu tarz durumlarda anesteziyi uzun, yani zaman ayarlaması dozlarla alakalı bir durum olmuş oluyor.
Tabii.
Doz kullanımıyla ilgili.
Evet. Şimdi oradaki yine hem cerrahi yöntem, evet, hem de kişinin o anda, daha doğrusu sağlık durumu. Yani yaşı, kilosu ve yandaş, evet, hastalıkları, tüm durumu, kişinin o andaki durumu bunu etkiliyor. Kullanacağımız ilaçların hem dozun ayarlamamızı hem de istediğimiz kadar uzatmamızı. Tabii bunun optimum dozda yapılması gerekiyor. Şimdi biz biraz şöyle tabir ederiz. Anestezi alma işini uçak pilotluğu gibi. Şimdi uçağı indirip kaldırır uçak uçururken de, yani pilotluk yaparken, evet, en riskli dönemleri uçağın kaldırılması ve tekrar indirilmesi dönemi. Havadayken belli bir idamede gidiyor.
Evet.
En emniyetli dönemi diye anlatılıyor tabii. İşin uzmanı değilim. Şimdi bizde de öyledir. Hastanın uyutulması esnası ve uyandırılması esnası en çok riskleri barındıran alan. İdamesi kısmında, yani istediğimiz kadar uzatması kısmında, kişinin vücudunun verdiği cevaba göre o ilaçların dozları ayarlanarak istediğimiz kadar uzatabiliriz. Ama tabii ne kadar uzarsa o ilaçlara maruziyet o kadar artacağı için, evet, doğal olarak yan etkilerin ortaya çıkma ihtimali ya da vücuttan atılmasının, evet, uzaması ihtimali artar.
Evet.
Evet, tabii anesteziyle ilgili çok geniş bir konu daha var. Ağrı konusu. Evet. Sizi tabii çok ilgilendiriyor. Özellikle anestezi hekimleri bu konuda özellikle uzmanlaşıyorlar. Vücudun herhangi bir yerindeki ağrılar, özellikle kronik ağrılar, tabii büyük ağrılar, evet, devreye girdiğinde. Bunlarla ilgili nasıl gelişmeler var? Ne tip tedavileriniz var? İsterseniz biraz da bu konudan bahsedelim.
Tabii. Şimdi ağrı tedavisi çok geniş bir konu, sizin, evet, bahsettiğiniz gibi. Ameliyat sonrası ağrı ayrı bir şey, kronik hastalıkların, evet, ağrıları, evet, ayrı bir şey. Tabii bir de Allah korusun onkolojik hastalıklar var. Bunların, evet, tedavileri, ağrısının tedavisi çok daha farklı.
Evet.
Burada da yine kişinin genel durumu, o andaki hastalığının durumu, nerelerini etkilediği, vücudun nerelerini etkilendiği, ağrının kaynağı, çeşidi, bunların hepsi önemli tabii. Şu anda kullanılan tabii bir oral dediğimiz ağızdan alınabilen ilaçlar,
evet,
var. İkincisi damar yolla kullanılabilen ilaçlar var. Yine kas içine yapılabilen intramüsküler dediğimiz ilaçlar var. Ya da işte yapıştırma, plaster tarzında, yani ciltten emilebilen, evet, ilaçlar da var.
Evet.
Ya da yine daha ileri ağrı kontrollerinin epidural teknik yine kullanılabilir. Ağrı pompaları vücuda implante edilebilenler var. Yani cilt altına yerleştirilen, evet, ya da dışarıdan yine ağrı pompası dediğimiz depo tarzında, yani yavaş yavaş vücuda salınım salınımı yapan ilaçlar
genelde
var.
Genelde kanser hastalarında mı kullanılır bu?
Onlar da tabii yani o vücut cilt altına implante edilen dediğimiz yerleştirilen yani ağrı pompası tabir ettiğimiz biraz daha çok onlar da kullanılıyor. Çünkü yoğun dozda ve gittikçe artan dozda ilaca ihtiyaçları oluyor. Biraz da onlarda kombine tabii uygulanıyor.
Evet.
Kombine dediğimiz bu basamak tedavisi vardır ağrıda. Dedim ya ağrı subjektif bir kavram, objektif değil. Değişebilen bir durum. Kişinin ifadesine göre de değişiyor. Ağrı algısı herkes de farklı. Birisinin bir çeşit ilaçla kontrol edebildiğimiz ağrısı var, yani ağrı varken aynı duruma maruz kalmış başka birisini iki çeşit ilaçla da kontrol edebildiğiniz oluyor.
Evet.
Çünkü onun ifadesi. Siz orada kişiyi memnun etmeye çalışıyorsunuz.
O da ağrı eşiği mi oluyor? Ağrı eşiğinin yüksek ya da düşük olmasıyla mı ilgili olmuş?
Evet, son derece doğru. Ağrı eşiği dediğimiz kavram bu işte. Kişinin kendi ifadesi. Evet. Kimisine bakarsınız hiç aldırmaz. Ama kimisi çok daha basit ağrılı uyaranlarda çok daha böyle kendini dramatik de ifade edebilir.
Evet.
Ama bir gerçek var.
Algı ama sonuçta.
Algı, yani evet. Bizim için önemli olan o. Evet. O kişinin algısıdır. Evet. Neticede bizim için önemli olan o kişinin yaşam kalitesini, konforunu düşürüyor mu? Günlük yaşantısından alıkoyuyor mu?
Evet.
Evet.
Bizim için önemli olan o. Yoksa işte senin eline iğne battı, bu kadar da feveran ediyorsun, doğru bir tabir değil bizim açımızdan.
Evet. Tabii kişiye göre değişim doğru.
Evet.
Hangi tip ilaçlar, ağızdan alınanlar dediniz?
Basamak tedavisi dediğimiz yöntem vardır orada zaten. İlk başta ağızdan alınan yani en kolay, en ucuz ve vücuda en az zararlı olan ilaçlar onlar tabii. Bir de kontrol edilmesi kolay. Çünkü bizim mesleğimizin özelliği biz daha çok damar yoluyla çalışırız. Yani serum içinden ilaçlarımızı veririz. Bunlar hem etkin doz marjı aralığı dar olan ilaçlar hem de çok etkili olan ilaçlardır.
Evet.
Yani çok düşük dozda çok etkili ilaçlardır. Baktığımız zaman 1 cc, 2 cc dediğimiz yani çok çok küçük dozlarda tüm vücudu etkileyebilen ilaçlar kullanıyoruz damar yolundan. Ama ağız yolundan alınan ilaçların güvenlik marjı daha geniştir. Hiçbir şey olmadı. Diyelim ki ilacı aldı, alerjik reaksiyon gelişti.
Evet.
Ne olabilir? En fazla döküntü olabilir, işte kaşıntı olabilir. Biraz daha ağır alerjik reaksiyon bile olsa o kişiye müdahale için yaklaşık 2 saat gibi bir süremiz var.
Evet.
Ağızdan alınan ilacın çünkü vücuda alınacak, ondan sonra metabolize edilecek, organları etkileyecek gibi. Ortaya çıkarttı olumsuz etki de yavaş yavaş çıkar. Ama diğer ilaçların verdikten 4 saniye sonra en geç beyindedir zaten, tüm vücuttadır daha doğrusu.
Evet.
Dolayısıyla geri alma şansımız da yok. O yüzden oral dediğimiz ağızdan alınan ilaçlarla ilk baştan başlanır. Bunlar da etkinliği daha az olan ilaçlardır.
Evet.
Kişiyle ilgili o sıradaki optimum dozu yakalamak önemli. Çünkü basamak tedavisinde yani bir ağrı tedavisine başlıyorsak zaten bunlar gündelik hayatımızdaki basit ağrılar için değil, kronik ağrılar yani kişinin günlük yaşantısından alıkoyan, konforunu son derece düşüren kronik ağrılar için zaten ağrı tedavisinden bahsediyoruz.
Evet.
Bu şu anlama geliyor, o kişi için hem doğru doğru ilaçları hem doğru dozu bulmak. Çünkü ilerleyen süreçte ilaçların ve dozun değiştirilmesi gerekebilir. Yanına yandaş ilaçlar eklenmesi gerekebilir. O nedenle ilk önce ağızdan ilaçlarla başlanır. Sonrasında bu ağızdan alınan ilacın çeşidi artırılabilir. Yani birkaç çeşit verilebilir. Ondan sonra kişinin durumuna göre işte damar yolundan veya kas içinden verilen ilaçlar ya da ağrı pompasına kadar giden yöntemler var.
O zaman da kişi tabii kendi kontrol ediyor alacağı dozu pompa takıldığında değil mi?
Tabii.
Bunların yani süreleri nasıl oluyor? Mesela uzun vadeli kullanımda tabii ki alışkanlık yapıyorlar. Hatta ağızdan alınan ilaçlar bile uzun süre kullanıldığında kişi onlara bağlı artık ağrı hissetmeye başlıyor. O zaman yine ilaç alıyor ve bir kısır döngüye giriyor.
Evet.
Ve hatta hastanede yatırılmaları gerekiyor bu ilaçları bıraktırabilmek için. Nasıl bir süre ya da bir kullanım tavsiye edersiniz?
Şimdi
durumlarda?
Burada tabii basit ağrı kesici diye tabir de etsek bunlar neticede vücuda dışarıdan alınan kimyasal maddeler. Bütün ilaçlar iki ucu keskin bıçak gibidir. Yani bir yeri tamir ederken başka bir alana da zarar verebilir. Bu tabii en basitten böbreklerimizden başlayabilir. Ağrı kesici söz konusu olduğu zaman.
Evet, tabii ki.
Bunlara başlarken tabii çok yoğun ve hemen ilaç kullanalım tarzında yaklaşmayı doğru bulmuyorum işin doğrusu. Yani orada en ufak bir sıkıntımıza hemen işte birkaç ilaç alalım, şu ilacı alalım. Doğru değil. Çünkü vücut bir müddet sonra o ilaçlara bahsettiğiniz gibi tolerans geliştiriyor.
Evet.
Yani artık onlara duyarsız hale geliyor. O zaman kişi ilacın dozunu artırmak ya da çeşidini artırmak zorunda evet. kalıyor bu sefer. İstediği etkiyi ortaya çıkarabilmek için. Bu da işte bağımlılık dediğimiz hadiseyi zaten evet. ortaya çıkarıyor uzun vadede. Ve bazı ilaçlarda tek dozda da bu çıkabilir. Bazı ilaçlarda biraz daha uzun vadede ortaya çıkabilir. Mutlaka işin uzmanına danışmak. Kendi evet. doktorluğumuzu kendimizin yapması her zaman doğru değil.
Evet.
İşin uzmanına yani bir hekime danışmak her zaman için işin doğrusu.
Sizin de bahsettiğiniz gibi hem böbrekleri hem karaciğeri de olumsuz yönde etkileyecek durumlar olmuş
tabii, oluyor. Tabii. Yani organ evet. kayıplarına kadar tabii. Allah korusun yetmezliklerine daha doğrusu gidebilecek durumlardır. Çünkü basit bir ağrı kesici diye geçiyoruz ama işte o basit ağrı kesici hiçbir şey olmasa bahsettiğiniz gibi karaciğere ve böbreğe. Böbrek hayati organımız.
Tabii ki evet.
Evet. Şimdi doğrudan ağrı kesici değil ama antidepresan kullanımı da birçok durumda faydalı olabiliyor. Yani ağrı hisseden evet. biri hatta tamamen ağrısı ortadan kalkabiliyor. Bunun mekanizması nedir? Tam sizin evet. konunuz değil gerçi ama.
Şöyle bizim evet. alanımızla etkili evet. çünkü bizim kullandığımız basamak tedavisi dediğimiz ağrı evet. tedavisindeki ilaçlardan bazıları zaten yani onun içinde bu antidepresan ya da anksiyolitik dediğimiz ilaçlar evet. da var. Ağrı subjektif kavram dediğimiz için bu biraz psikosomatik ağrı grubuna giren bir evet. durum. Şimdi burada kişiyi siz ağrısını ortadan kaldırdığınızı düşünüyorsunuz. Çünkü etkin dozda evet. ilaçları kullanmışsınız.
Evet.
Bu ilaçların da artık yani etkileri belli. Ve bu kişinin bu ağrıyı duymaması lazım diye düşünüyorsunuz. Ama tabii burada işte doğru anamnez, hastayla kooperi olabilmek evet. yani birbirinizi doğru algılayabilmek burada çok önemli. Antidepresana da ihtiyaç duyabiliyor. Bazen evet. sadece antidepresanla bile
tedavi kişi olabiliyor.
Evet tedavi olabiliyor. Yani evet. ağrı evet. iddia ettiği ağrı algısı ortadan kalkabiliyor.
Doğru.
Anestezide bazı durumlar var ki anestezinin yani etkisini azaltabiliyor. Mesela alışkanlıklar olabilir, alkol kullanımı ya da bazı hastalıklar olabilir. Bunlar nelerdir? Hakikaten alkol evet. kullanımı nasıl bir etkisi vardır? Anestezinin etkisini azaltması için evet.
Evet. Alkol kullanımı yani bazı hastalıklarda evet. nadir hastalıklar grubu bu işte bizim kullandığımız ilaçların özellikle kas gevşetici diyeyim ya da alkol için işte ağrı algısı ile ilgili. Çünkü ağrı algısını ortadan kaldıran evet. Bir grup ilacımız var. İşte opioid diye tabir ediyoruz bunları daha çok. Bunların etkinliğini azaltabilir. Hı hı. Nasıl azaltıyor? Çünkü o kişi artık bunların reseptör dediğimiz, evet. verdiğimiz ilaçlar vücutta reseptörler yoluyla etkili oluyor. Kendiyle ilgili alana gidiyor, bu reseptörleri etkiliyor. İstediğimiz etkiyi ortadan çıkıyor. Ya bir ağrı algısını bloke evet. ediyor veya bazen de işte istediğimiz etkiyi çıksın diye o alanı uyarıyor. Şimdi aynı reseptör grubu başka bir etkenle uyarıldıysa zamanla gelişebiliyor. Bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Yani artmış reseptör düşünün. O reseptörleri kapatmak için, engelleyebilmek için sizin daha çok ilaç kullanmanız lazım.
Evet.
Yani şöyle tabir edelim, iki tane yolun iki kapıdan geçilen bir yol düşünün. İki kapısı var. Yani bizim buradaki gişeler gibi diyelim. İki kapısı var.
Evet.
Ama siz bir anda orayı sekiz kapıya çıkarttığınızı düşünün. Sekiz kapıyı kontrol edebilmek için ona göre bir sistem kurmanız lazım. Evet. İşte burada bu da nedir? İlaçların dozunun artırılmasını gerektirebilir. Herkes için kullandığımız normal evet. dozun ötesine daha fazla ilaca ihtiyaç duyabiliriz. Ya da nedir? İlacın etki süresini de uzatabilir bazı hastalık grupları.
Evet.
Bunlar da nadir hastalık grupları tabii. Bazılarında o ilacı hiç kullanamayız. Çünkü bu sefer hiç vücut o ilacı yıkamaz.
Evet.
Yani etkisinin uzaması değil, hiç yıkamaz. Bazı gruplarda o hastalık grubuyla artık ciddi etkileştiği için kişinin yaşamını da tehdit edebilir. Bazı hastalık gruplarında da böyledir yani.
Evet. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz evet. ama bir soru daha sormak evet. istiyorum. Yine tabii direkt sizin uzmanlığınız konusu değil ama ağrı konusunda mutlaka bilginiz vardır bu konuda. Çok güzel anlatıyorsunuz çünkü. Evet. Her şeyi
teşekkür ederim.
Soruyoruz onun için. Bu sizin tabii anestezik tıbbi tedavilerin dışında bir de akupunktur diye bir alan var.
Evet.
Birçok Batı ülkesinde de Amerika dahil olmak üzere hakikaten bazı ağrı türlerinde işte bel ağrılarında vesaire kullanılabiliyor ve tavsiye ediliyor hakikaten uzmanlar tarafından. Bu konuda düşünceniz nedir? Hakikaten faydası var mı? Bir yararı var mı? Yoksa şişirme bir şey mi?
Şimdi tabii bu kişinin kendi biraz merak evet. alanıyla ilgili aslında akupunktur. Direkt bizim anestezi alanımızla evet. çok ilgili değil ama.
Değil evet.
Ama şöyle baktığımızda ağrı, işte sinirler, evet. algı bunlarla düşündüğümüzde daha çok anestezinin alanına sanki giriyor gibi oluyor.
Evet.
Tabii akupunktur baktığımızda geçmişi 5000 yıl kadar önceye dayanıyor. Çin'e dayanan bir teknik. Onun bir takım öğretileri var tabii onun kendine göre.
Evet.
Şimdi onlardan bahsetmeme gerek yok. Bir takım teorileri var. Bu teoriler üzerine kurgulanmış işte yüzlerce yıl. Biraz da deneme yanılma yöntemiyle geliştirilmiş yöntemler.
Evet.
Burada gene önemli olan aslında ben neticede şuna bakıyorum. Birincisi yaptığımız yöntem zararlı mı değil mi kişiye?
Tabii.
Bugün artık bu da aslında oturuyor. Uygulanan yöntem kişiye zararlı mı değil mi? İkincisi belli bir disipline ve disiplinler tarafından kabul edilmiş mi?
Evet.
Bugün tüm otoriteler tarafından. Kabul edilebilir bir yöntem mi? Bunlar önemli. Eğer kişiyi memnun ediyorsa bütün bu silsileye tabi ve neticede de kişiyi memnun ediyorsa etkilidir diye düşünüyorum. Yani hani bu konu çok bir şey söylemekte denenebilir. Yani neticede çünkü konumuz ağrıysa yani ağrı için bu uygulanacaksa çünkü çok değişik yöntemler için gerekçelerle de uygulanabiliyor. Zararlı alışkanlıkların işte ortadan kaldırılması, kilo verilmesi gibi böyle birçok alanla da uygulanabiliyor. Ama ben ağrı ile ilgili konuşacak olursam şimdi bizim zaten yaptığımız dedi ki ağrı subjektif bir kavram. Psikosomatik kökenli birçok ağrı da var. Kişinin rahatsızlığını ifade ettiği. Neticede bunları bu ağrıyı ortadan kaldırıyor ve kişiyi rahatlatıyorsa bu bahsettiğim önceki aşamalara da tabi ise bu yöntem uygulanabilir diyorum.
Evet. Ben de son olarak şunu sormak istiyorum. Anestezinin yan etkileri kişinin durumuna, ameliyatın durumuna göre değişebilir. Fakat mutlaka yani bir bulantı yan etkisi olur ya da başka bir yan etkisi olur dediğimiz durumlar var mıdır?
Tabii. Zaten bulantı en çok karşılaştığımız yan etkilerden bir tanesi.
Yani mutlaka olur.
Yok mutlaka değil. Kişinin birincisi uygulanan yöntem önemli. Anestezi yöntemi önemli. Yine uygulanan cerrahi ne amaçla uygulandı? Ne gibi bir cerrahi teknik uygulandı? Yani ne yapıldı kişiye? Bu da önemli. Diğeri kullanılan ilaçlar tabii. Çünkü bazı grup ilaçların bulantı gibi yan etkisi hani bahsettim ya bunlar iki ucu keskin bıçaktır. Bir taraftan yaparken başka taraftan olumsuz etkileri çıkabilir. Çıkabilecek olumsuz etkilerin başına bu bulantı kusma gelir zaten. Bu kullanılan ilaçların bu olumsuz etkisi ön plandaysa onu da siz yoğun dozda kullanmak zorunda kaldıysanız ameliyattan sonra uyandığında dolayısıyla bu etkisi ortaya çıkar. Ha, biz ne yaparız? Bunu tabii önceden düşündüğümüz için de bu etkiyi en aza indiren, yani bulantı kusma algısı veya duyusunu en azı indiren yardımcı ilaçlar var. Bunlardan kullanabiliriz. Diğeri yine sinir sisteminin, özellikle midenin strese bağlı ki cerrahi başlı başına bir stres. Beraberinde anestezinin de getirdiği vücuda bir stres var. Her ne kadar amacımız bunu azaltmaya çalışmak olsa da bu stres var. Mideye zarar görebilir. Yani gastrit dediğimiz mide yüzeyi zarar görebilir. Gastrit hadisesi ortaya çıkabilir. Buna yönelik yine koruyucu yöntemler var, ilaçlar var. Bunlar eğer öngörüyorsak, bunlar baştan uygulanırsa, bunlar da en azı indirilir, yani minimalize edilir. Tansiyon artık o tansiyonun oynaması, yani düşmesi, yükselmesi, kişinin gene mevcuttaki durumu ve diğer tüm kullanılan yöntemlerle ilgili.
Peki çok teşekkür ederiz.
Evet ben çok teşekkür ederiz. Çok güzel anlattınız. Evet,
teşekkür ederim.
Detayları çok anlaşılır bir biçimde hakikaten.
Ya
çok
mümkün
çok
olduğu
ederim.
Kadar hani böyle yanlış anlamayın. Hani tıbbi terimlerden uzak ve sade kullanmaya çalıştım.
Yok, doğrusu hani... böyle zaten. Evet. Tabii her izleyen doktor değil tabii. Hekim değil. Yani.
Çok detaylı ve çok güzel anlattınız gerçekten.
Teşekkür
tekrar
ederim.
Teşekkür ederiz.
Çok
teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Ne demek. Memnun oldum tanıştığınıza.
Biz de öyle. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta anestezi uzmanı Doktor Rüstem Albayrak bizlerle birlikteydi. Haftaya yeniden başka bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Yani burada kornea da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşim Üniversitesi.
Yaptığı dönemde ağırlık çünkü düşen bir sistem kapkaranlığı çalıştığı için şu kadar bir hal ediyor.